Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise maksimum kas büyümesi için kaç set yapmalısınız ondan bahsedeceğim. Bir Testosterone Nation makalesi yazan kişi Christian Tibedu ki aynı zamanda bir de YouTube videosu kaydetmiş. Ben de onu bugün yürüyüş yaptım, orada dinledim. Dinledikten sonra dedim ki ben bunu akşam kesin eklerim ve sözümde duruyorum. Kendime verdiğim sözde duruyorum, ekliyorum. Şimdi burada aslında hedef önemli tabii ki. Kassal gelişim hedefliyorsanız ne yapmalısınız ondan bahsediyor. Ve demiş ki işte siz haftalık olarak kaç set yaparsanız maksimum kas kazanımı sağlarsınız. Size ondan bahsedeceğim demiş. Burada şey yapıyor. Şimdi mesela bir YouTube videosu çekiyor ya. O YouTube videosundaki önemli noktaları seçiyor. Onları madde madde veriyor ki bence çok iyi yapıyor bunu. Çünkü ben oradan açıklama fırsatı yakalıyorum. Mesela ilk olarak baktığımızda cevabı vermiş. Yani ne kadar yapmanız gerekiyor, kaç set yapmanız gerekiyor ya cevap veriyor. Diyor ki bu değişir. Şimdi buradaki en önemli nokta aslında şu. Siz set başına kendinizi ne kadar zorluyorsunuz? Setleri tükenene kadar devam ettirecek şekilde mi tasarlıyorsunuz? Ya da işte tükenme noktasına ulaşmadan bırakıyor musunuz? Bakın bu nerede olur? Şöyle olur. Mesela siz spor salonuna gidersiniz ya da personal trainerla falan çalışırsınız. Personal trainerla çalıştığınızda özellikle bu noktada o sizi çok da zorlamak istemez. Neden biliyor musunuz? Böyle bir sakatlık falan gelişsin istemez, bilmem ne istemez. Yani bir de işi çok bilmiyorsa sizi böyle risksiz şeylerde tutar, aralıklarda tutar. Mesela nedir? Hipertrofi aralığına baktığımızda 6 ile 12, yani hipertrofi dediğim kas gelişim aralığı 6 ile 12'dir. İşte 30 ile 90 saniye arasında dinlenmeyi gerektirir set arasında. Yani mesela bunu 3 ile 6 set arasında görürler. Şimdi burada ne diyor? Siz kaç set yapmalısınız diyor. Şimdi burada siz ne kadar zorluyorsunuz kendinizi? Yani bir spotter varsa yanınızda, ağırlığı çeken birisi, indirirken yardım eden birisi falan varsa, ne bileyim bir makinede yapıyorsanız, diyelim ki bench press yapıyorsunuz, Smith machine'de yapıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Zaten kontrol eden bir nokta var orada, yani makineye bağlı. O bar makineye bağlı. Yani kontrolü siz diğer kaslarınızı devreye sokacak şekilde yapmıyorsunuz. Onun için daha az kas aktivasyonu oluyor. Onun için de yani 6 ile 12 tekrar bile yapsanız serbest ağırlıkla yaptığınıza kıyasla daha az zorlanacaksınızdır. Öyle bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Tükenişe kadar gitmek ya da ona çok yakın bir noktaya gelmek aslında daha fazla nörolojik yorgunluğa sebep olur ve kas hasarına sebep olur. Bu da daha fazla aslında toparlanma zamanı gerektirir. Yani burada demiş ki, videosunda bundan bahsediyordu. Sizin kas hasarınızı artırmanız aslında kas büyümesini engeller. Yani sizin böyle işte çok fazla ben kendimi yıprattım, parçaladım falan demeniz, zannetmeyin ki çok büyük kas büyümesi elde edeceksiniz, o anlama gelmez diyor. Ben buna pek katılamıyorum. Yani şöyle, buradaki mesele şu aslında. Siz ne kadar zaman yapıyorsunuz sporu? Onunla bağlantılı olabilir. Yani siz haftanın mesela bir günü ya da iki günü yapıyorsanız, arada çok geniş zaman varsa ve dinleniyorsanız, orada evet bu kadar zorlamanız işe yarayabilir. Bu aslında başka kişilerin yaptığı antrenman planlarından da böyle bir şey kanıtlanmış durum. Mesela Dorian Yates, Mike Mancer, bunlar neydi? Aslında çok ağır kilolarla böyle bir set, iki set falan yapıyorlardı. Bir de haftada 2-3 gün çalışıyorlardı. Bu adamlar mesela Dorian Yates domine eden insan oldu yani Mr. Olympia'yı. Heavy duty, yani ağır görev çalışma prensibiyle Mike Mancer'ın geliştirdiği. İnanılmaz başarılı oldu. Neden? Adamın mesela Blood and Guts diye bir tane belgeseli var. Yani belgesel derken antrenman videoları. 90'larda çekilmiş. Orada bir tane spotter var yanında. Ama spotter, yani destek veren kişi, destek vermiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yaparsın abi, edersin abi falan diyor. Hiç ağırlıklara dokunmuyor. Sadece artık adam mesela hareketi hiç yapamayacak noktaya geliyor. Yani bir tekrar bile çıkaramayacak noktaya geliyor. O zaman orada destek veriyor. Onda da aslında konsantrik fazla destek veriyor. Açılma noktasında bırakıyor. Neden? Çünkü kas açılma noktasında zaten zorlanıp büyüyor. O yüzden yani bu noktada tam katılamayacağım. Burada sizin verdiğiniz ara falan çok önemli. Yani işi bilmeniz önemli. Öyle söyleyelim. Gerçek olan bir şey var. Burada da aslında önceki maddeyle çelişiyor. Diyor ki siz diyor tükenişe ne kadar yaklaşırsanız yaptığınız set o derece etkili olur. Yani demin söylediği neydi? Bu sefer diyordu ki çok yaklaşırsanız bu sefer nörolojik yorgunluk artacaktır. Onun için de kas hasarı artacağı için toparlanmanız zorlaşacaktır. Bu da iyi bir şey değildir diyor. Burada diyor ki iyi bir şeydir diyor. Setin yapılması böyle bu şekilde etkili olacaktır deniliyor. Yani bu noktada aslında amacınıza ulaşmanız için daha az sete ihtiyacınız olur deniliyor. Şimdi burada bir şey var. Yoğunluk ve de hacim. Yani ben bununla ilgili antrenman yoğunluğu ve de antrenman hacmi ile ilgili bölüm de yapmıştım. Şimdi antrenman yoğunluğu dediğimiz kısım neydi? Mesela sizin 100 kiloluk bir tane barınız var. 100 kiloluk barla siz diyelim ki 10 tekrar yapıyorsunuz. 100 kiloluk barla. Sonra siz bu tekrar sayısını artırıyorsunuz. Ya da işte 10 tekrar yapmıyorsunuz da 2 set 10 tekrar yapıyorsunuz mesela. Bu antrenman hacmini artırıyor. Yoğunluğunu artırabilmeniz için 10 tekrar bu sefer 150 kilo ile yapmanız lazım. O zaman yoğunluk artacaktır. Yani burada aslında sizin setin sayısını artırmanız antrenman hacmini artıracaktır. Yine şöyle bir şey oluyor tabii ki. Yorgunluk artma eğiliminde oluyor. Çünkü burada da bahsetmiş. Şimdi mesela sizin yaptığınız tekrarlarda son 5 tekrar effective reps olarak geçmiş burada. Yani etkili tekrarlar olarak görünüyor. Yani kas büyümesi üzerinde büyük etki yaratan kısım bu. Yani siz son 5 tekrar eğer ki zorlayarak yaparsanız bu en büyük verimi sağlayacağınız nokta. Burada zaten laktik asit çıktığı nokta da ortaya çıkıyor aslında baktığınızda. Yani anaerobik glikoliz üzerinden gidersek. Mesela anaerobik glikolizin de bence anaerobik kreatin fosfat kısmı oluşuyor o noktada. Neden? Çünkü bir noktadan sonra artık aşırı derecede yorulduğunuzda ve kas kaldıramayacak noktaya geldiğinizde. Mesela Dorian Yates'in çalışma prensibinde de öyleydi. Siz o son tekrarı yapabiliyorsanız kreatin fosfatla yaparsınız yani. Öyle bir şey söyleyeyim size. Orada da one rep max'e girer. Yani orada tamamen bir anaerobik kısma gelir. Öyle bir durumu vardır yani. Bunlar genellikle anaerobik kreatin fosfat mesela ilk etapta kullanılır diye söylenilir. Ama bence o yorgunluk kısmında çünkü insan biraz da bekliyor. Anaerobik kreatin fosfat enerji sistemi çok yoğun devreye giriyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü başka türlü çıkaramıyorsunuz ya da cheating falan yapıyorsunuz. Öyle şeylerden gidebiliyorsunuz. O yüzden de yani demiş ki burada çoğu kişi tükenmesine 3-4 tekrar kala bunu bırakır ve bunun farkında olmaz. Yani burada aslında tükenme kısmınız sizin bir tekrar inanılmaz derecede zorlanarak yaptığınız kısım olmalı. Yani diyor ki mesela adam 3-4 tekrar yapabilecek kısımda beyni artık gitmiş oluyor. Yani diyor ki ben mesela 6-12 tekrar arasında kalacağım. O zaman ne oluyor? Şimdi diyelim ki 12'ye geliyor. 12'ye geldiğinde aslında yapabilecek bir noktada ama 12'de bırakıyor ama daha çok zorlayabilir. İşte orada aslında bu söylediği etkili tekrarlar kısmını elemiş oluyor. Hani diyor ya son 5 tekrar etkilidir diye. Arnold Schwarzenegger'ın da böyle bir şey var bu arada. Yani o son bir tekrar mı 2 tekrar mı ne beni geliştirecek onun için ben onu yapıyorum diye bir şey vardı, onun bir sözü vardı. Buradaki şeyden bahsediyor yani. Zaten onu anlıyorsunuz bu arada. Yani bir insan kendisini çok zorlandığı kısmı da anlar. Zorlanmadığı kısmı da anlar doğal olarak. Orada korku devreye giriyor. Mesela özellikle bench press'te çok olur. Eğer ki tek başınıza yapıyorsanız çok olur özellikle. Dersiniz ki ya ben şimdi üzerime düşürmeyeyim bu ağırlığı. Onun için kendinizi çok zorlamazsınız. O yüzden mesela bench press gibi hareketlerde temelde bence tek başına yapılmamalıdır. Yani onun yerine mesela fly yapılsa daha doğru olur. Fly'da yana atarsınız. Ne bileyim işte press'i eğer ki dumbbell press olarak yaparsanız yana atarsınız. Ama bench press'i eğer ki siz evde tek başınıza yaparsanız üzerinize düşer. Öyle biliyorsunuz. Öyle insanlar falan var. Boynunun üstüne düşüyor. O yüzden yani bazı hareketleri tek başına yapıyorsan öyle şeylerden kaçınman gerekiyor. Bu bir gerçek yani. Ama yanınızda bir tekrarda yardımcı olacak kişi olabilir. Ne bileyim bir antrenör, personal trainer birisi olabilir. O zaman kendinizi zorlayabildiğiniz kadar zorlamalısınız. Onu söyleyeyim. Sonra demiş ki işte siz demiş eğer ki bir kas üzerinde çalışma yapıyorsanız haftalık olarak 10 ile 20 set arasında gitmeniz gerekir. Eğer ki siz demiş set içerisinde tükenmeye yaklaşıyorsanız burada 10 set yeterli olacaktır. Yani buna yaklaşabilirsiniz. Ama siz eğer ki böyle bir tükenmeye gitmiyorsanız işte kendinizi çok fazla zorlamıyorsanız haftalık olarak 20 set kas başına işinize yarayacaktır deniyor. Yani burada aslında baktığınızda antrenman hacmiyle antrenman yoğunluğu kısmından gidiyor. Eğer ki yoğun bir antrenman yapıyorsanız seti düşürebilirsiniz doğal olarak yani. Eğer ki siz hafif kilolarla yapıyorsanız bu sefer de seti yükseltmeniz gerekiyor ya da kendinizi çok zorlamıyorsanız. Biliyorsunuz hem antrenman yoğunluğunu hem de hacmini artıran insanlar var. Onlara ne diyoruz? Biz steroid kullanıcısı. Öyle şeyler vardır. Orada inanılmaz dev setler, inanılmaz kilolarla falan olur. Onlardan bir tanesi değilsinizdir muhtemelen. Onun için de 10 sette 20 set arasında kas başına haftalık olarak gitmeniz iyi sonuç verecektir diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.